Ayrım 9, sayfa 112. Atatürk'ün üniversite reformu anlayışı. Gerçekleştirilecek reform hakkında rapor hazırlamak üzere Profesör Albert Mayhoff davet edilmişti. Atatürk'ün reform niteliğindeki çalışmalarında bir şövenliğe kapılmadı ve Batı dünyasının deneylerinden geniş ölçüde yararlandığı her zaman görülür. Nitekim üniversite reformu diye bilinen atılım da aynı yöntem içinde gelişmiştir. Profesör Doktor Utkan Kocatürk, dipnot. Profesör Doktor Utkan Kocatürk, Atatürk'ün üniversite reformu ile ilgili notları. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı 1, Kasım 1984. Bu çalışmaları şöyle anlatıyor. İstanbul Darülfünun'da yapılacak reform hakkında tetkiklerde bulunarak rapor hazırlamak üzere 1931 yılında Cenevre Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Albert Mall hükümet tarafından Türkiye'ye davet edildi. 16 Ocak 1932 tarihinde İsviçre'den İstanbul'a gelen Profesör Mall, Ocak 1932'de Ankara'da Başbakan İsmet İnönü, Milli Eğitim Bakanı Esat Sagay ve diğer bakanlık ilgilileriyle görüştü. 21 Ocak 1932 günü tekrar İstanbul'a döndü. Kendisine çalışmaları için İstanbul Darülfünun'u binasında yer ayrıldı ve 24 Ocak 1932 tarihinden itibaren tetkiklerine başladı. Mart ayını İsviçre ve Fransa'da geçirerek 2 Nisan 1932'de tekrar İstanbul'a dönen Profesör Mayhoff, 29 Mayıs 1932 günü İstanbul Darülfünun'u hakkındaki raporunu bitirerek 31 Mayıs 1932'de Milli Eğitim Bakanlığı'na sürmek üzere Ankara'ya hareket etti. 1 Haziran 1932'de Ankara'ya gelen Profesör Mayhoff, hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanı Esat Sagay'a sundu. Ayrıca Ankara'da kaldığı süre içinde Başbakan İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Adalet Bakanı Yusuf Kemal Tengerşenk ile de görüşerek 7 Haziran 1932 tarihinde tekrar İstanbul'a döndü ve 9 Haziran 1932'de memleketine gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Atatürk'ün notları. Profesör Mayhoff'un raporu hükümetçe tetkik edilirken bir yandan da Atatürk tarafından titizlikle incelendi. Atatürk raporu dikkatle okuyarak birçok sayfada önemli gördüğü hususların altını çizdi, gerektiğinde notlar aldı. Bu notlar Atatürk'ün üniversite reformu ve Çağdaş Türk Üniversitesi hakkında görüşlerini kapsaması bakımından büyük değer taşımaktadır. Profesör Mayhoff'un raporunun Atatürk ve hükümet tarafından incelenmesini takiben üniversite reformunun esas olmak üzere bir kanun tasarısı hazırlanarak meclise sevk edildi. 31 Mayıs 1933'te İstanbul Darülfünun'un ilgasına ve marif vekaletince yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edildi. Bu kanun gelince 31 Temmuz 1933'te İstanbul Darülfünun'u kapatıldı ve 1 Ağustos 1933'te kapatılan İstanbul Darülfünun'un yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu. Yeni kurulan üniversite 18 Kasım 1933 günü Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayar'ın konuşmasıyla öğretime açıldı. Profesör Kocatürk ilk defa yayınladığı kendi el yazısı notlarında Atatürk Üniversitesi hakkındaki düşüncelerini açıklamaktadır. 13,5-18,5 santim boyutlarında G.M.K. parantez içinde Gazi Mustafa Kemal başlığını taşıyan bir deftere kurşun kalemle yazılan bu notlar, Marş raporunun Atatürk tarafından okulan işaretli nüshası ile beraber bugün Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Atatürk Arşivi'ne muhafaza edilmektedir. Notlarda tarih yoktur. Muhtemelen 1932 yılı Haziran'da veya bunu takip eden aylarda yazıldığı kabul edilebilir. Bazı teknik maddeleri atlayarak Atatürk'ün el yazısıyla aldığı notları birlikte okuyalım. Hoca tayin ve azlinde vekalet hakim olmalıdır. Hürriyet-i ilmiye mahfuz. Fakat idare ve talim heyetlerinin tayininde ve program tanziminde müdahale. Darülfünun hocaları yoktur. Şimdilik haricen getirtmek lazımdır. Ondan sonra da kendi çocuklarımızı ecnebi üniversitelerde yetiştirmek lazım. Bu adam, parantez içinde Profesör Mal, raporun 59. sayfasında aynen şöyle diyor. Hakikatlere istinat etmek lazımdır. Bu memleketteki, parantez içinde Türkiye, vaziyetin icabatı ve ihtiyacatı meçhulümüz değildir. İstanbul Darülfünun'u gibi bir Darülfünun'da, Türkiye gibi baştan başa yeniden teşekkül eden bir memlekette, bu icabat ve ihtiyacat her taraftan fazla ilmi alakayı celp etmelidir. Türkiye'nin jeolojisi, tabi ve iktisadi coğrafyası, İklimi, çiçekleri ve nebatları, kara ve deniz hayvanları, antropolojisi, parantez içinde sekenesi, mazisi, parantez içinde kablette, tarihi, sanayi, kültürü, yani sureti umumiyede her şeyi. Bütün bu şeyler Türkiye'nin Darülfünun'un tekmil kürsüleriyle alakadardır, her şeydir. Kürsüler bundan fazla şeylerle iştigal ediyorlarsa ne yazık, ne ayıp, ne utanmamazlıktır. İnsaniyetin umumi fikri sermayesine Türkiye'nin verebileceği ve vermekte mükellef olduğu şeyler ne büyüktür. Şarkı Avrupa ile Anadolu'daki bütün medeniyetler burada, parantez içinde Türkiye, değilse nerede tetebbu edilecektir? Türk sanat tarihi bütün insaniyet için tetkik sahasını burada bulamayacaksa bu sanat aşıkları hangi çöllere saldıracaktır? İşte bize rapor veren profesör yalnız ve yalnız bu noktalarda yüksekliğini ve büyüklüğünü göstermekle bizim sevgimizi kazanmıştır. Ancak bizim şu veya bu yoldan sevgimizi kazanmış olursak, bizim yüksek sevgilerimizi ki bizim milli mefkuremizdir, onun bizce kavuşulduğu basit hedeflerden olduğunu temin etmiş olduğunu zannetmek hata olur. Bundan şunu çıkarmak ve arkadaşlarımın dikkat nazarına vaz etmek isterim. Biz Türkler, bilhassa bu yüksek Türk inkılabını yapmış olanlar bilmelidir ki, bizi layık olduğumuz seviyeye çıkartmakta herhangi bir yabancı ilim, yabancı dahi olsa muktedir olamayacaktır. Düştüğümüz uçurumdan bizi kurtaracak, alemin en yüksek tabakalı sahasına çıkaracak, yine bu uçurumdan çıkıp yükselmesini bilenler olacaktır. Bu adamlar, bu uçurumdan kendini ve milletini kurtarmış olanlar, medeniyet dünyasına yüksek gibi görünen her adamın huzurundan, tetkiklerinden, fikir ve mütalasından istifade etmekte daima isabeti telakki olunacaktır. Fakat bu noktadaki isabeti, kendisinin mensup olduğu memleket ve millet hakkında karar vermesi için asla isabeti telakki olamayacaktır. Burada ihtiyat kaydını gözden uzaklaştırmayacaktır. Kültür Programı. Okuduğumuz rapor bir bakıma göre güya Türkiye'de bir âli tahsil müessesesi kurmak için nasihatleri ihtiva ediyor. Halbuki hakikatte bütün Türkiye'de bir kültür programının ne olmasına, nasıl olmasına işarettir. O halde bizim için İstanbul Darülfünun'u ne yapalım diye bir mesele mevcut değildir. Bizim için bütün Türkiye'de nasıl bir kültür planı yapalım, mesele budur. İşte biz yalnız ve ancak biz bu mudil mesele karşısındayız ve onu vehemahal halletmek mecburiyetindeyiz. Bu mesele yazılı suretle hallolmadıkça İstanbul Darülfünun'un ıslahından bahsetmek ayıptır, abestir, bir manadır. Şimdi bu son ve mühim mesele ile ilgili işgal ve onu imtiyaz mecburiyetinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bütün medeni alemdeki fikri ilmi mektep faaliyetleri hakkında en son ve yeni ihtisaslardan istifade lüzumuna kani ise ve bunun yüksek asli tekemmüllere karşı bir mecburiyet halini mütalaa ediyorsa, ki bence öyledir, o halde bu rapor sahibi olan profesörü, fakat yalnız bunu değil, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın ilim aleminde yüksekliğe tanınmış profesörlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin idare merkezi olan Ankara'ya davet etmek ve onları orada toplamak için hiçbir fedakarlıktan çekinmez. Esas noktayı nazarlar Ankaralı olsun. Davet olunan alimler bu yüksek milli noktayı nazarı mutlaka takviye edeceklerdir. İşte ondan sonra yukarıda bir münasebe bahsettiğimiz kültür programı tespit olmuş bulunacaktır. Ondan sonra Darülfünun yahut parantez içinde üniversite Türk dediğimiz zaman derakap Türk ilk mektepleri karşımıza çıkacak. Şüphesiz Türk ilk mektepleri, Türk orta ve lise mektepleri, Türk yüksek camiası için, Türk yüksek camiasının istediği evsafta talebe yani muhatap, zeka, ilim, fen, hulasa, insanlık kabiliyeti yetiştirdikten sonradır ki Türkiye'nin şurasında, burasında ve her yerinde üniversite enstitülerinden bahsolunabilir. Görülüyor ki mesele taştan, topraktan, vazodan bahsolunmakla intihaç olunamaz. Vazo denilen kıymetli resimlerle hassas ve kabili hitap vatandaş yetiştirmektedir. Yoksa her nevi enstitüler hayvanlar ahırı olur. Üniversiteye ilişkin görüşlerinde de Atatürk'ün kendine özgü sentezini buluyoruz. Bugün çeşitli çevrelerin Atatürkçü tutumuna aykırı olarak nitelediği yönteme ilişkin tutumların bizzat Atatürk'ün önerdiği yollar olduğunu görüyoruz. Üniversite profesörlerinin tayini, ders programlarının belirlenmesi gibi konularda devletin müdahalesinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünden yanadır. Bir milli kültür oluşturulmasına ve bu oluşturulurken yabancı bilim adamlarının katkıda bulunmasını istemektedir. Ama neticede ele alınan dönem geçmişte kalmış bir zaman kesitidir. Atatürk'ü oluşturan dünya ve şartlar da bu zaman kesitinin ürünleridir. Atatürk'ün bu zamandan soyutlayıp bugün aktardığımız ve tartışmadan birer nasıl olarak tüm uygulamalarını aynen kabul ettiğimiz takdirde en fazla Atatürk'e zarar vereceğimiz kanısındayız yerine inancını söylerseniz ve böylece güncel sorunların zirvede kavgalar. Bu bölümde yakın tarihimizin ilgi çekici bir bölümünü ele almaya çalışacağız. 20. yüzyılın başından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarmak için yola çıkan bir kadronun zamanın ve olayların gelişimi içinde ayrılan yollarının kısa bir öyküsü olacak bu. Hürriyet, meşrutiyet, Balkan ve Dünya Savaşları sonunda bu kadro Kurtuluş Savaşı'nın tek çözüm yolu olarak görür. Zaferin sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması olacaktır. Ancak ne olaylar ne de yol ayrılıkları biter. Siyasetin yorumunda ve iktidarın kullanımı konusunda anlaşmazlıklar baş gösterir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na Takrir-i Sükun Kanunu ve arkasından da İzmir Suikastı davası izler. 1930'da ise Serbest Fırka olayı gelir. Bugün isimlerini hepimizin çok iyi bildiği bir askeri kadronun üyeleridir olayların kahramanları. Atatürk, İnönü, Enver ve Cemal Paşalar, Cebesoy, Karabekir, Bele, Orbay, Okyar gibi isimler bu olayların miğferinde yer alır. Amacımız bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkartmak, tarihe yeni bir ışık tutmaya çalışmak değildir. Sadece yeni kuşakların bilmediği, orta yaşlıların unutmaya başladığı yakın tarihin bazı yapraklarını yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Olayların içinde yer alan insanların ülke siyasetini yakından etkileyen serüvenlerine değineceğiz. İsmet İnönü Atatürk'le ilişkilerinin başlangıcını şöyle anlatır. Atatürk'le bizim Erkan'ı harpli sınıflarımız yakındı. Atatürk benden 2 sene ilerideydi. Erkan'ı harp sınıflarının diğer tahsil derecelerinde olduğu gibi birbirinden çok ayrı hayatları yoktur. Erkan'ı harp sınıflarına geçişten itibaren 1. sene, 2. sene ve 3. sene öğrencileri subayları gittikçe kaynaşan az çok birbirini tanıyan hayat geçirirler. Ama bunlardan bazılarının birbiriyle yakın münasebetleri olur, bazılarına uzak münasebetleri olur. Atatürk ile mektepte fazla bir münasebetimiz olmamıştır. Mektepten çıktıktan sonra orada da birbirimizin hayatını daha yakından işitir, tanır, ilgilenir olduk. İttihat ve Terakki dedikleri cemiyetin gizli devirlerinde ona dahildik. İhtilaller oldu. İhtilallerle beraber memleket meseleleri çıktı. Bu gelişmeler sırasında birbirimizi yakın rütbelerle yüzbaşı, kolağası, binbaşı tanır hale geldik. Mesela mektepte hiç görüşmemiş olduğumuz halde orduya yüzbaşı olarak çıktığımın ilk senesinde en iyi tanıdığım insanlardan birisi rahmetli Fethi Okyer idi. Fethi Okyer Atatürk'ten bir, benden 3 sene evveldi. Onlar 3. orduda bulunuyorlardı. Ben 2. ordudaydım. Birbirimizle muharebe ediyorduk. Birbirimizin gölgesine gittiğimiz zaman 40 yıllık arkadaş gibi konuşuyorduk. Atatürk ile yakın iş münasebetleri 1. Cihan Harbi ile başlar. Ben Filistin cephesindeyken Atatürk oraya benim mensup bulunduğum orduya ordu komutanı olarak geldi. Böylece tekrar buluştuk ve muharebe sonuna kadar da beraber kaldık. Sonra da milli mücadele öncesi başlangıç zamanları ve milli mücadelede Anadolu'da çalışma devreleri. Yakın anlaşma, yakın tanışma, siyasi ve içtimai fikirlerde müvazilik. Bu hayat Atatürk'ün ölümüne kadar devam etti. Demek 1916'dan 1938'e kadar 22 sene. Dipnot, Abdi İpekçi, parantez içinde hazırlayan. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Cem Yayınevi, 1968, sayfa 11-12. Ortak yolun sonu. Gerçekten de çok uzun süren ortak bir yoldur Atatürk-İnönü beraberliği. Ama o da Atatürk'ün ölümünden 1 yıl önce sona erer. Yine İnönü'yü dinleyelim. Bir akşam üzeri sofrada kavga eder gibi bir münakaşa geçti. Ertesi gün Atatürk ile görüştük. Kendisinin bana söylediği şuydu. Şimdiye kadar 1000 meselede 1000 defa kavga ettik. Ama az çok kapalı kavga ettik. Akşam pek aleni oldu. Bir müddet çekilmen, istirahat etmen lazım. Minnettar olurum sana dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Hakikaten kendime hakim olamayacak bir vaziyette. Olabilir, oluyor. Hepimizin her gün yanımızda bulunanlarla birlikte çalıştıklarımızla başına gelen bir mesele. Atatürk Cebesoy dostluğu. Ali Fuat Cebesoy Atatürk ile İnönü'nden daha önce yakın dostluk ve iş ilişkisine girmiş bir eski askerdir. Harp okulunda Atatürk ile aynı sınıfta okumuştur. Gerek harp okulunda gerekse akademide el gazetesi çıkartmışlar ve ikisi de Beyrut'a sürgün olarak gitmişlerdir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın stratejisini çizmek için Amasya'da ilk toplantıyı yaparken Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ve Refet Bey'le yanındadır. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında İstanbul hükümetinin kararlarını ilk reddeden ordu komutanıdır Cebesoy. Şimdi Cebesoy'u dinleyelim. Karanlık tamamıyla basmıştı. Açık bir polis otomobiliyle meçhul bir istikamete doğru gidiyorduk. Sağıma, soluma, ön tarafa birkaç sivil memur oturmuştu. Beni nereye götürüyorlardı bilmiyordum. Gittiğimiz istikametin Topkapı'ya doğru olduğunu tahmin ettim. Yollar ıssızdı. Otomobilde oturanlar ağızlarını açmıyorlardı. Bu hususta kati emir almışa benziyorlardı. Karanlığın içinde süratle ilerlerken öğleden sonra 13.30'dan otomobile bindiğim ana kadar devam eden istintakin, parantez içinde sorgunun, asabımı adam akıllı bozan yorgunluğundan kurtulduğuma da memnun oluyordum. Polis müdürü Ekrem Bey'in beni bir takım asılsız ifşaata zorlamak için sorduğu garip suallere çok müteessir olmuştum. Ekrem Bey'in rütbe ve mevkiimi içe sayar bir tavır takınışı canımı sıkmıştı. Şimdi yine onun emriyle meçhul bir istikamete götürülürken bu oldukça saygısız bulduğum muameleden kurtulmanın rahatlığı içindeydim. En ufak bir endişe dahi duymuyordum. Yalnız merak ediyordum. Biraz evvel Topkapı surlarından geçmiş, Florya istikametinde ilerlemeye başlamıştık. Bu seyahate hiçbir mana verilemezdi. Olsa olsa beni korkutmak, asabımı bozmak için başvurulmuş bir usul olabilirdi. Güldüm. Anlaşılan bu sükutu bozmak için benim konuşmam lazımdı. Efendiler dedim. Müdürünüz beni size yanlış anlatmış. Ben sizin bu hareketlerinizden hiç fütur getirmem. Bilakis bu gezinti sinirlerim üzerinde bir hayli iyi tesir yaptı. Size boşuna vakit geçirdiğinizi haber vereyim. Bu oyuna son verin de nereye gideceksek oraya gidelim. Otomobildeki memurlar benim bu sözlerim üzerine utandılar mı yoksa gezintiyi kâfi mi gördüler pek iyi bilmiyorum. Fakat aralarında yavaş sesle fısıltılar başladı. Bir tanesi benim değiştirebileceğim bir sesle yanlış gidiyoruz dedi. Biraz sonra geri döndük. Beni Ayasofya'daki tevkifhaneye götürdüler, oraya teslim ettiler. Bir memur, Paşa Hazretleri eşyanızı Üsküdar'dan ben getirdim. Lütfen bakar mısınız, bir eksiğiniz var mı dedi. Baktım yatağım, çantam her şeyim olduğu gibi getirilmişti. Dipnot. Ali Fuat Cebesoy. Siyasi hatıralar. Doğan Kardeş Yayınları, 1960, 2. cilt, sayfa 195-197. Cebesoy İstiklal Mahkemesi'nde. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın batı cephesini açan General Ali Fuat Cebesoy tutuklanmıştır. Yıl 1926'dır. Tutuklanma sebebi ise İzmir suikastı diye bilinen olaydır. Cebesoy idam talebiyle İstiklal Mahkemesi'ne yargılanmak üzeredir. Selahattin Adil Paşa. Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi Komutanı Selahattin Adil Paşa'nın öyküsü de yeni kuşakların ilgiyle izleyeceği gelişmeleri içerir. Selahattin Adil 1899'da Harp Okulu'nu, 1902'de ise Akademi'yi bitirmiştir. Sınıf arkadaşları arasında Enver, parantez içinde Paşa, Fahrettin Altay, Kazım Sevüktekin, Hafız Hakkı, parantez içinde Paşalar vardır. Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda çeşitli cephelerde savaşmış, Kurmay Albay rütbesindeyken Kurtuluş Savaşı'na katılarak Atatürk'ün yanında yer alarak Anadolu'ya geçmiştir. Siyasal bilimci Rostov bu dönemi incelerken Türk toplumundaki en önemli gelişmelerden biri olarak ordu içindeki yol ayrımlarını ve değişimlerini sıralar. Askeri okullarda Avrupalı öğretmenlerin kullanılmaya başlanması, 1826'da Yeniçeri ordusunun lağvedilmesinden sonra askerleri ülkenin batıya en fazla dönük kesim haline getirmişti. Atatürk'ün padişahla anlaşmazlığı sırasında bir kısım subaylar ve bu arada 1. Dünya Savaşı'nın 17 önemli Türk komutanından 12'si Atatürk'ün ulusçu hareketi içinde yer alır. Dipnot: Denkward A. Rostov, The Army and the Founding of the Turkish Republic, World Politics, 1959, sayfa 511-522. Selahattin Adil Paşa da işte bu 12 komutandan bir tanesidir. Zaferden sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın müsteşarı olur ve 22 Kasım 1922'de de İstanbul Komutanlığı'na atanır. Şimdi de Selahattin Adil Paşa'yı dinleyelim. 11 Ağustos 1923'te yeni seçimler sonunda belli olan milletvekilleriyle TBMM açılmış ve Barış Antlaşması 23 Ağustos'ta kabul edilmişti. Genelkurmay Başkanlığından 10 Temmuz 1923 tarihinde İstanbul'da bir harp akademisinin kurulmuş olduğu ve kol ordu komutanlığını kabul edip etmeyeceğim hususu sorulduğundan kısa bir gerekçeyle kabul edemeyeceğimi Genelkurmay Başkanlığına şifreyle cevap verdiğim gibi müsteşarı bulunduğumdan durumu Milli Savunma Bakanlığı'na da bildirmiştim. Genelkurmay Başkanlığı 23 Ağustos'ta bir yazı ile Yarbay Nihat Bey'in bu göreve tayin ve İstanbul'a hareket ettiğini bildiriyor ve kendisine gerekli yardımların yapılmasını istiyordu. Buna rağmen Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'na da vekil olarak Sadullah Bey'in atandığı ve benim Harp Akademisi Kumandanlığı'na tayinimin kararlaştırıldığı bakanlıktan bildiriliyordu. Son zamanlarda meydana gelen olaylar yeni bir tahakküm ve zorbalık devrinin hazırlıklarını gösteren gidişatı hayırlı bir yön olarak görmüyor, yeni görev ve sorumluluklar almayı uygun bulmuyordum. Barışın yapılmasıyla rahata kavuşacak, vatana geleceğini duacı olarak İstanbul'un boşaltılması işinden sonra ordudan ayrılmaya karar vermiştim. Dipnot: Selahattin Adil Paşa, Hayat Mücadelelerim, 1982, sayfa 421-423. Selahattin Adil Paşa'nınki gibi Kazım Karabekir'in Rauf Orbay'ın Fethi Okyar'ın hayat hikayesinde de bu tür yakınmalar görülür. Aynı noktalara Enver ve Cemal Paşa'nın hayatında da rastlanacaktır. Aynı ocaktan yetişen, aynı kavgaları ve büyük savaşları yaşayan bir kadronun çeşitli dönemlerde ayrılan yollarının öyküsüdür bu. Ayrılık noktalarında çatışmalar, suçlamalar acımasızdır. Bir kadronun anlaşmazlık sebeplerini kavrayabilmek için bunların büyük olaylar içine aldıkları yer ve dersleri bilmek gerekir. Enver Paşa, Mustafa Kemal İhtilafı. Türk toplumuna son yüzyılda gerek kişiliği gerekse bu kişiliğe karşı gösterilen tepkiler dolayısıyla damgasını vuran kişilerden önde gelen biri de Padişah 2. Abdülhamit'tir. Hükümdarlığına meşrutiyetin ve batılılığın bir taraftarı olarak başlamış fakat imparatorluğun sorunları onu mutlakiyete ve istibdata itmiştir. Fakat Abdülhamit dönemi ülkede yeni kurumların oluştuğu, kadroların yetiştiği ve değişik arayışların başladığı bir dönem olarak da mutlaka değerlendirilmelidir. Japon modeli. Jön Türklerin teorisyeni Dr. Abdullah Cevdet, Uzak Doğu'da Japonlar Rus Çarlığını yenince bu Asya ülkesi Osmanlı'nın kurtuluşu için model olabilir mi diye arayışa geçer. Japonya Asya'dan medeniyet yolundaki iki vazifesini gittikçe daha şuurlu bir şekilde idrak etmektedir. O yalnız kaleler almayı, kıtalar fethetmeyi değil aynı zamanda yeni ufuklar, hakaretkar müstebitler ve onların mekruh maruş düşmanlığı tarafından ezilmiş olan Asyalılar için ziyadar ufuklar açmayı bilmektedir. Şu halde Japon hem kılıç hem meşale taşıyıcısıdır. Zorbalara küstah müstevlilere karşı kılıç, ezilenler ziyasızlıktan solan ve ölenler için ise meşale. Takip edilecek şayanı takdir bir misal. Dipnot: Dr. M. Şükrü Hanioğlu, Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, 3 Dal Neşriyat, 1981, sayfa 187-188. Aynı tür arayışların Padişah 2. Abdülhamit'in de ilgilendiği konular arasında olduğunu söyleyebiliriz. Kızı Ayşe Sultan şöyle anlatıyor. 1908'deki meşrutiyetin ilk cuma selamlığında saraya dönmüştük. Sonra bana baktı. Parantez içinde Abdülhamit. Ve şu unutulmaz sözleri söyledi. Biliyorsunuz ki ilk meşrutiyeti ben ilan etmiştim. Daima meşrutiyet taraftarı olarak kaldım. Lakin biz Japonlar gibi milleti vahide değiliz. Muhtelif unsurlardan müteşekkil olan imparatorluğumuza yıkılmak tehlikesi bizi çok korkutmuştu. Bu sebepten bir zaman için kaldırmaya lüzum gördüm. Babam biraz durduktan sonra yine gülümseyerek devam etti. Kızım, millet bugün eskisi gibi cahil değildir. Oldukça terakki etmiştir. Mektepler açılmış, sabitler yetişmiş, meşrutiyeti kuracak hale gelmiştir. Gazeteler ne kadar aleyhimizde bulunurlarsa bulunsunlar, inşallah meşrutiyet idaresini yürütmek azmi kararındayım. Her türlü güçlüklere göğüs gereceğim. Dipnot. Ayşe Osmanoğlu. Babam Sultan Abdülhamit. Selçuk Yayınları. 1984. Sayfa 136-137. Düşünce üreten teorisine kadar uzanan bu arayışlar, padişahın olduğu gibi genç subayların ve bu arada imparatorluğu oluşan milletler topluluklarının da kafasını işgal etmektedir. Acaba aranılan güçlü bir imparatorluk mudur? Özgürlüğün egemen olacağı meşruiyeti bir rejim mi istenilmektedir? Bir de Avrupa'nın büyük devletlerinin arayışları vardır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Albert. A, L, B, E, R, T. Malch, M, A, L, C, H, E. Denkwart, D, E, N, K, W, O, R, T. Rustow, R, U, S, T, O, W. Army, A, R, M, Y. Founding, F, O, U, N, D, I, N, G. Turkish, T, U, R, K, I, S, H. Republic, R, E, P, U, B, L, I, C. World, W, O, R, L, D. Politics, P, O, L, I, T, I, C, S.